Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 19 Temmuz 2017 günlerden çarşamba, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında. Aylardır bekleniyordu, sonunda gerçekleşti. Kabine değişikliği Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Zaten Cumhurbaşkanı ile Başbakan birlikte hazırladılar. Niye 3 aydır bekleniyordu? 3 aydır üzerinde konuşulup tartışılıyordu. Bu kadar beklemenin özel bir nedeni var mıydı? Bunlara ilişkin kulislerde konuşulanları, dedikoduları sizlere aktaracağız. Peki değişiklikle ne oldu? Yani kabine değişti de bundan sonra Türkiye'de bir şey değişecek mi? Bununla ilgili de görüşlerimizi, düşüncelerimizi, aynı zamanda yorumları canlı bağlantılarla sizlerle paylaşacağız. Tek tek isimler üzerinden de gireceğiz. Kim niye kabineden ayrıldı? Kim niye yer değiştirdi? Bütün bunlara bakacağız. Bir de tabii çok kritik bir başlık var. Ekonomi. Aslında bu kabine değişikliğinin 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken ekonomi alanında önemli bir mesafe kat etmek için de fırsat olduğu konuşuluyordu. AK Parti çevrelerinde böyle mi oldu? Mesela Ali Babacan ismi üzerinde çok duruluyordu. Ali Babacan kabinede yer bulamadı. Ama önemli bir takım değişiklikler de var. Belki üzerinde en çok konuşulacak konu bu. Biz de konuşacağız zaten. Kabine en önemli başlıklarımızdan birisi doğal olarak. Ama yine vazgeçilmez bir konu başlığımız var. Yine bu programda o da adalet olacak. Çünkü dün Kemal Kılıçdaroğlu bir milletvekilliğiyle ilgili hazırlanan fezlekeyi göstermişti. Yani Türkiye'de adaletin, hukukun, yargının hangi durumda olduğunu aktarmak için bir örnek olarak 6 delil var demişti fezlekeyle birlikte. Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi Erdem Gül ve o dönem Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın yargılandığı davada bir CHP'li milletvekilinin slogan attığı gerekçesiyle hakkında fezleke hazırlanmış ve meclise gönderilmişti. İşte bu fezlekeyi gösterdi Kemal Kılıçdaroğlu. Ama dedi, savcılar bir şeyi atlamışlar. Bu milletvekili o anda orada değil. Hatta bu milletvekili Can Dündar'la Erdem Gül'ün davalarına hiç gitmemiş. İşte davalar böyle açılıyor demişti. O fezlekede adı geçen Cumhuriyet Halk Partili milletvekiliyle konuşacağız. Nasıl geldi o fezleke diye. Hukuktan, adaletten bahsedeceğiz. İnsan hakları aktivistleri, 10 aktivist gözaltına alınmıştı. Büyükada'da 6'sı tutuklandı. Tutuklananlardan ikisi yabancı uyruklu, biri Alman, biri İsveçli. Almanya'dan son derece sert tepki var bu tutuklamaya. Merkel doğrudan açıklama yaptı bununla ilgili. Alman Dışişleri Bakanı tatilini yarıda kesti ve ülkesine döndü. Ayrıca Türkiye'ye yönelik yaptırımlarda konuşuluyor. İngiltere'de Af Örgütü bir basın toplantısı düzenledi ve bu kararla ilgili saçmalık ifadesi kullanıldı. Af Örgütü'nün dünyadaki bütün koordinatörlerinin bu konuyla ilgili bir kampanya başlatacaklarını duyurdu. Ayrıca Türkiye içinden de hem CHP'den hem de HDP'den bu karara tepki var. Mithat Sancar konuştu HDP'den. Bunlar arkadaşlarımız, ajanlıkla suçlanıyorlar ama hükümetle de birlikte çalıştılar dedi. Bütün o açıklamaların detaylarını sizle konuşacağız. Ayrıca bu af örgütü ne yapar? İnsan hakları örgütleri ne yapar? Nasıl çalışırlar? Ne için çalışırlar? Ajanlık mı yaparlar? İstihbarat kuruluşlarıyla bir bağlantıları var mıdır? Bunların da değerlendirmesini yapacağız. İHOP Genel Koordinatörü Feray Salman konuğumuz olacak. Bu insan hakları örgütlenmelerinin çatı kuruluşu. İHOP'un genel koordinatörüyle o meseleleri bir konuşacağız. Tabii Türkiye'ye muhtemel tepkileri de değerlendireceğiz. Dediğimiz gibi ortaya çıkan açıklamalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir açıklama var. Onları da program içinde sizlerle paylaşacağız. Bu arada İnsan Hakları Vakfı'na yönelik de bir operasyon var. Oradan da 6 kişinin gözaltına alındığı haberi geldi. O haberle ilgili detaylar da programımız içinde olacak. Ama sadece bunlarla kalmayacağız elbette. Siyasi bir takım tartışmalar var. AK Parti'nin kendi içinde yaptırdığı bir anket çok konuşuluyor. O anketle ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Adalet yürüyüşüne AK Parti tabanı nasıl bakıyor? O anketteki sonuçlar aslında adalet yürüyüşü sırasında iktidar partisi sözcülerinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o yürüyüşü itibarsızlaştırmak için kullandığı ifadelere de bir anlam yüklüyor. Çünkü AK Parti kendi tabanını bu adalet yürüyüşüyle ilgili olarak çok fazla ikna edememiş görünüyor. Eldeki anket onu gösteriyor. Anket çarpıcı, sonuçlarını konuşacağız. Nesrin Naz eski bir siyasetçi, o da bir yazı kalemi almış. Yazı gerçekten enteresan. Sizin de bilmenizde fayda var diyerek o yazının bir bölümünü de program içinde sizinle paylaşacağım. Akılla bağını kopartan toplumlar esnemez diyor Nesrin Naz. Bunun altını da çok enteresan bir şekilde dolduruyor. Aslında birçok noktada insanlar bir araya geldiklerinde konuştukları mesele ama net bir şekilde ortaya koyunca Nesrin Naz'ın yazısı da öne çıkmış bugün itibariyle. Ondan da sizi haberdar edeceğiz. Türkiye'nin konuştuğu bütün başlıklar olacak elbette ama en çok konuşulması gereken konu da olacak. Bütün bunlar Türkiye'nin iyi yönetilmesi, Türkiye'de adalet arayışı, aidiyetle ilgili bir kaygı ortaya çıkmaması gibi bir takım nedenleri söyleyebiliriz. Niye konuşuyorsunuz bunları dendiğinde? Ama bunu niye konuşmuyorsunuz diye sormanız gereken konu eğitim. Eğitimle ilgili yeni müfredatı açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı. Dünkü programda da aktarmaya çalıştım. Buna bir mercek tutacağız diye. Çünkü müfredatta işte bir iki konuyla ilgili tartışmayı öne çıkartarak başka meseleler gözden kaçırılıyormuş gibi geliyor bize. İşte o tartışmalı konuları konuşacağız. Cihat meselesi mesela. İslam'da cihat meselesini biz anlatacağız. Yanlış biliniyor, bunları doğrularını koyacağız ortaya. Mesela cihatı anlatarak eğitimdeki sorunlar mı çözülecek? Ya da Atatürk ilke ve inkılapları derslerini azaltarak bu meseleden mi kurtulacağız? Uluslararası yapılan sınavlarda Türk öğrenciler öne mi çıkacak? Ya da o öğrencilerin matematik öğrenmesi için, fen öğrenmesi için ne yapılıyor? Öğretmenlerin eğitimleri konusunda herhangi bir adım atılıyor mu? Bunları değerlendireceğiz programımız içinde. Yani bunları konuşmamız gerektiğini düşünerek öyle önemli bir şekilde mercek tutmayı planlıyoruz bu tartışmaları da. Yaklaşık 1,5 saat boyunca beraber olacağız. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Ama bütün Türkiye'den ve dünyadan, bir de bunu izle.com adresinden YouTube üzerinden yaptığımız yayını da takip edebilirsiniz. Twitter ve Facebook'ta görüşlerinizi bize iletmek isterseniz Yavuz Ohan adresini kullanabilirsiniz diyelim. Yorumlarınızı beklediğimizi aktaralım ve programımıza başlayalım.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
İktidarın tavrına göre yön değiştirirse, karar verirse o zaman işte tam da sizin koptuğu yerdeyiz. İşte adalet devletin, mülkün, kamu düzeninin temeli deriz.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Tavır sergilemesi lazım hukukçuların, hakimlerin, yargıçların. Ama bir gazeteci olsaydım yarın büyük kocaman bir sürü manşet atardım. Korkuyorlardı.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Ya biz yapıcı olmaya, Türkiye'nin hukuk devletini korumaya, iktidarın da bu konuda aslında bir kendini gözüyoruz Yavuz Bey. Onlar da çoğu konuda işin farkında değiller.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Valla şahsi düşüncemi sorarsanız iktidarda bir kabine değişikliği, bunun Ankara'da yarattığı bir heyecan var ama son dönemde Türkiye'de genel yönetim biçimine baktığımızda kabine değişikliklerinin aslında genel politikaya çok büyük katkıları olduğunu söyleyemeyiz. Genelde kararlar bir isim tarafından alınıyor Türkiye'de son dönemde. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da bu süreç aynen devam etti. Davutoğlu'yla bir takım sıkıntılar yaşandı ve Davutoğlu ben başbakanlık yapacağım deyince gitmek zorunda kaldı. Binali Yıldırım'a yerini devretti ve Binali Yıldırım devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte. Ve kabine değişikliğinin de çok fazla Türkiye'de bu karar alma süreçlerini değiştireceğini en azından ben şahsen pek düşünmüyorum. Ancak yine de kabine değişikliği Türkiye'de önemli bir gündem maddesi. Kim gitti, niye gitti, bu kabine değişikliği niye yapıldı, bu kadar konuşuldu, niye bu kadar beklendi? Bütün bunlara ilişkin tabii söyleyeceğimiz sözler var. Bazı yeni bakanların Twitter'da paylaştıkları mesajlar bu karar açıklandıktan sonra çok konuşulur oldu. Onlara ilişkin de bilgi vereceğim. AK Parti'yi eleştiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren mesajlar bunlar. O hesapların nasıl kapatıldığını da aktaracağım size ama şöyle bir genel bilgi vereyim. Kabinede kabine dışı kalan bakanlarla ilgili isterseniz 5 yeni isim artık kabinede görev yapacak. 6 bakanın görev yeri değişti. Yani 5 bakan gitti, yeni 5 bakan geldi. 6 bakanın da görev yeri değişti. Kabine değişikliğini bu çerçevede kısa anlatımıyla ortaya koyabiliriz. Ama burada dikkat çekici bir takım değişiklikler de var. Hem isim üzerinden hem geneli üzerinden Ankara'nın deneyimli gazetecilerinden Emine Kaplan'la konuşalım. Hem AK Parti'yi yakından takip ediyor, hem Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara Parlamento Büro Şefliği görevini yürütüyor. Emine, hoş geldin yayına.
Hoş bulduk, iyi yayınlar Yavuz.
Teşekkürler. Şimdi bir kere benim kafamda bir süredir sorduğum bir soru var. Kabine değişikliği diye 16 Nisan'dan sonra bu iş olacak, Cumhurbaşkanı, Genel Başkan olunca falan. Orada bir 2 aylık bir suskunluk süreci bugün gerçekleşen bir durum. Bu 2 ay gecikmesinin Binali Yıldırım'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında görüş farklılıkları olmasından kaynaklandığı geliyordu konuştuğumuz insanlardan bize aktarılanlar, ama bunu en iyi sen bilirsin. Böyle miydi? Şuradan başlayalım, sonra isim isim gideceğiz zaten.
Şimdi tabii 16 Nisan sürecinden sonra hani çok yoğun bir şekilde kabine değişikliği olacağı, özellikle 16 Nisan referandumunda özellikle başarısız olan hani AKP teşkilatının ve bakanların başarısız olduğu, hayır oyunun daha yüksek çıktığı illerde bir tırpanlama olacağı kabinede çok yazılı çizildi, sen de biliyorsun.
Evet.
Ama bu süreç daha sonra uzadı. Hatta Cumhurbaşkanı'yla Cumhurbaşkanı'nın kabine değişikliğini istemediği, başbakanın istediği şeklinde de yorumlar yapıldı. Bugüne kadar bugün bu kabine değişikliği oldu. Burada özellikle AKP kulislerinde şu noktaya dikkat çekiliyor. Hani kabine değişikliğinin yapılması gerekiyordu. Çünkü artık kabine söylentileri nedeniyle, yani bakan değişimi söylentileri nedeniyle bürokrasi durmuştu. Özellikle milletvekilleri ve bakanlar iş yaptıramıyor. İşte bir tek çok konuda bürokratlar.
Yani şöyle oluyor herhalde değil mi? Bizim bakan gitti gidecek, biz bir duralım bakalım kim gelecek. Bir proje varsa ileriye dönük bunları bir bekletme hali. Şu önümüz bir netleşsin falan.
O bekletme hali nedeniyle de çok büyük bir sorunların yaşandığı, işlerin yürümediği şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. O yüzden de şimdi
ya çıkıp açıklayacaklardı kabine değişikliği olmayacak kardeşim, biz bu bakanlarla 2019'a kadar gidiyoruz diye, ya da bir değişiklik yapacaklardı, bu mesele kapandı diyeceklerdi. İkinci yolu seçtiler. Benim duyduklarımda biraz hani değişecek olan isimlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Binali Yıldırım'ın çok fazla uzlaşma sağlayamadığı biçimindeydi. Bilmiyorum ne kadar doğru.
Bazı isimler konusunda evet, özellikle Cumhurbaşkanı genel başkan olmasından sonra ya da önce başbakan Binali Yıldırım'da, ama sonuçta bütün politikaları Cumhurbaşkanı belirliyor. Siz de biliyorsunuz. Burada özellikle bazı bakanların Cumhurbaşkanı'na daha yakın olması, yani başbakanla daha konuşmadan
biraz daha açalım mı isim tabii. Üzerinden de söyleyebiliriz, yani ben en azından duyduğumu söyleyebilirim. Nurettin Canikli mesela Cumhurbaşkanı'yla doğrudan çalışan bir isim ve başbakanı pas geçen bir isim olarak görünüyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir şikayet olduğu söyleniyordu. Ayrıca Berat Albayrak konusunda bir tartışma konusu olduğu, onda iki spekülasyon duydum. Birisi Berat Albayrak'ın kabine dışı kalmasını istedi Binali Yıldırım diye, bu bana biraz uçuk geldi. Ama diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onu başbakan yardımcısı yapmak istediği Binali Yıldırım'ın buna karşı çıktığı biçiminde bir spekülasyondu. Böyle üç baş.
Bunların hepsi söyleniyor. Hepsi de, ya tabii bunlar ne kadar doğruluk derecesi ne kadar onu bilemiyoruz.
Spekülasyon hani, dedim zaten bunun için.
Evet spekülasyon, özellikle Nurettin Canikli'nin doğrudan Cumhurbaşkanı'na çalıştığı, bazı konularda başbakanın eskileşmesi nedeniyle başbakanımından rahatsız olduğu yönünde yoğun bir şekilde dedikodular yürütülüyordu. Ekonomiyle ilgili yine bir süre önce işte Mehmet Şimşek'in yerine Ali Babacan'ın geleceği,
o son ana kadar konuşuldu değil mi Emine? Yani sosyal medyaya baktığın zaman da öyle bir beklenti son ana kadar devam etti.
Evet,
bir temas duydun mu sen bununla ilgili?
Bununla ilgili dün son bir temasın yapıldığı şeklinde bir duyumlar geldi, ama hani tabii kesin net olarak hani bir açıklama yapılmadığı için ancak buna hani düğüm diyebiliyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla ama daha önce Cumhurbaşkanı yine Ali Babacan'la 16 Nisan referandumunun hemen ardından kabine değişikliği söylentileri çok yoğun şekilde dile getirilirken Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirmişti. Hatta onun üzerine çıkmıştı.
Evet, Ali Babacan geliyor söylentileri.
Ama bu beklenti gerçekleşmedi. Tabii orada ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen hani bir anlaşma ya da bir aynı noktada buluşamadılar. Demek oluyor ki yine Mehmet Şimşek kabinede yerini korudu.
Korudu ama Nurettin Canikli gitti. Mehmet Şimşek ile Nurettin Canikli'nin arasının açık olduğunu bilmeyen yok Ankara'da. Yani en azından iş yapma biçimleri açısından.
Burada Mehmet Şimşek'in daha güçlü bir konumda kabinede yerini koruduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle 1 Kasım seçiminden sonra ekonominin patronuna kim getireceği çok tartışılmıştı.
Evet.
Yani Mehmet Şimşek mi olacak, Nurettin Canikli mi olacak şeklinde yoğun bir tartışma yürütülmüştü. Sonrasında gördük ki hem Nurettin Canikli kabineye girdi hem Mehmet Şimşek kabinede yerini korudu ama ekonomi kurumları ikisi arasında bölünmüştü. Yani orada öyle bir denge kurulmuştu.
Şimdi onu biraz bizi dinleyenleri aydınlatmak için de aktaralım. Geçmişte Ali Babacan'ın kabinede olduğu dönemde ekonominin ipleri Ali Babacan'ın elindeydi ve doğrudan başbakana bağlı olarak
çalışıyordu.
Bütün koordinasyon evet. Ondaydı aslında baktığında.
Evet.
Son 1 Kasım seçimlerinin ardından bu yönetim biçimi terk edildi ve ekonomiyle ilgili kurumlar Canikli ile Mehmet Şimşek arasında paylaştırıldı.
Evet.
Bu piyasa tarafından da pek sağlıklı bir yönetim biçimi olarak görünmedi, eleştirildi. Şimdi evet. Beklenense Ali Babacan'ın gelip yine o koordinasyonu sağlaması biçimindeydi. Belli ki hükümetle veya işte başbakanla Cumhurbaşkanı Ali Babacan arasında o uzlaşma sağlanamadı ya da gerçekten Cumhurbaşkanı böyle bir teklifte de bulunmamış olabilir. Ama Canikli ile Şimşek arasındaki denge ortadan kalktı. Muhtemelen şimdi o koordinasyon ya da eskiden Babacan'ın yürüttüğü o görev Mehmet Şimşek'e
tamam,
verilecek.
Tamamen Mehmet Şimşek'e verilecek gibi gözüküyor. Henüz tabii ki Başbakan Yardımcılarının görev kurumlarla ilgili görev dağılımı henüz açıklanmış değil.
Evet.
Hatta Başbakan da bununla ilgili çalışma yapılıyor dedi ama kulislerde beklenen çok büyük bir olasılıkla yine çünkü Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanlığı'na kaydırıldı ve Başbakan Yardımcıları arasında ekonomide doğrudan bağlantılı olan başka bir isim yok Mehmet Şimşek dışında ki Mehmet Şimşek yıllardan beri bu görevi yürütüyor. O yüzden şimdi ekonominin yani tüm kurumların patronlarının Mehmet Şimşek'e verilmesi yönünde yoğun bir beklenti var ki büyük bir ihtimalle de öyle olacak.
Başbakan yardımcılarını bir sayalım. Bekir Bozdağ var. Eski
evet, Adalet Bakanlığı'ndan kaydırıldı.
Diğeri Mehmet Şimşek zaten duruyor. Zaten duran tek isim o anladığım kadarıyla.
Başbakan yardımcılarının sadece yerini koruyan
Mehmet Şimşek.
Mehmet Şimşek oldu.
Savunma Bakanı Fikri Işık Başbakan Yardımcısı yapıldı. Sağlık evet. Bakanı Recep Akdağ Başbakan Yardımcısı yapıldı. Ben bunu da tam oturtturamadım yani çünkü...
Şimdi orada şöyle bir takım duyumlar geliyordu bir süreden beri. Hı-hı. Özellikle Sağlık Bakanı, yani Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanlığı'ndaki atamalarla ilgili parti grubuyla ya da hükümetle ters düştüğü şeklinde. Özellikle kamu hastanelerindeki atamalar ve tabii burada tarikatla ilgili de yoğun şeyler var,
katılaşım
olduğu iddiaları var. Hatta o bir grup milletvekilinin Sağlık Bakanı'na Recep Akdağ'a Cumhurbaşkanlığı sarayına giderek Erdoğan'a şikayet ettiği yönünde de duyumlar gelmişti bize daha
ama
önce.
Ama kabine dışı bırakmak yerine onu başbakan yardımcılığına taşımış oluyor bu kabine değişikliğinde.
Evet ama tabii burada şöyle bir tabii fark var. İcracı Bakanlık, Sağlık Bakanlığı. İcracı Bakanlık'tan başbakan yardımcılığına getiriyorsunuz. Hangi kurumlar Recep Akdağ'a bağlanacak henüz bilmiyoruz
yani
ama.
Yani sorsak.
Hani biraz daha pasifize edilmişti gibi de yorumlar da yapılıyor.
Yani sorsan Recep Akdağ Sağlık Bakanlığı'na mı devam etmek istersin yoksa başbakan yardımcılığı mı büyük olasılıkla Sağlık Bakanlığı'nı tercih
evet,
ederdi.
Evet çünkü İcracı Bakanlıklar her zaman için hani daha kıymetli
İtibarlı.
Ve değerli görülüyor.
İtibarlı. Evet. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ben bu ismi tanımıyorum. Bir şey söyleyebilir misin bu isimle ilgili yeni
şöyle,
Başbakan Yardımcısı?
Şöyle Hakan Çavuşoğlu Bursa Milletvekili. Burada biraz iz dengesi gözetilmiş gözüküyor. Çünkü Mehmet Mezinoğlu kabine dışında kaldı Bursa Milletvekili. Bursa'da
o da zavallı yani geldi gitti ya öyle bir durum oldu
evet,
değil mi? 10 aylık bir bakanlıkları.
Genel Başkan Yardımcılığından bakan oldu. Şimdi kabine dışında kaldı.
Şimdi Hakan Genel Başkan Yardımcısı da değil.
Şu anda değil. Hayır hiçbir görevi yok. Partisi biz milletvekili olarak devam edecek. Hakan Çavuşoğlu Bursa Milletvekili aynı zamanda Yunanistan göçmeni. Balkan göçmeni olduğu için Mehmet Mezinoğlu'nun da öyle bir yönü vardı. O da biraz o denge de kendi içinde korunmuş gözüküyor. Burada Hakan Bey'le, Hakan Çavuşoğlu'yla ilgili şöyle bir ayrıntı vermek gerekiyor belki. Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Osman Aşkın Bak getirildi.
Evet,
Osman Aşkın Bak ve Hakan Çavuşoğlu mevcut çalışmalarında, genel kurulu komisyon çalışmalarında bir takım tartışma ve laf atmalarda çok ön saflarda duran iki isim.
Hatta AK Parti'de meclis başkan vekillerini bile bıktırıyorlarmış zaman zaman. Bir susun lütfen falan diye, değil mi?
Evet, aynen öyle. Özellikle hani Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilerde, hükümete ya da işte parti yönelik muhalefetin eleştirilerine karşı hatta zaman zaman hani atışmalar nedeniyle kavga çıkaran, yani en ön saflarda bulunan iki isim. Hani bu iki ismin kabineye girmesi o anlam bu
meclis grubunu rahatlatmış olabilir.
Anlamlı bulunuyor. Evet.
Meclisi, genel kurulunu rahatlatmış olabilir. Şimdi biraz gidenlere bir bakalım mı? Tuğrul Türkeş, ben mesela gideceğini bekliyordum doğrusu. Çünkü
Tuğrul Türkeş'in zaten söyleniyordu. Kaynak aynı şekilde hani kabine dışında kalacak isimler arasında.
Tuğrul Türkeş niye gider evet. diye bekliyorduk. Onu da aktaralım istersen. Milliyetçi Hareket Partisi'nden, daha doğrusu Milliyetçi Hareket Partisi'yle son dönemdeki ittifaklar aslında Tuğrul Türkeş'i görev bazında boşa çıkarttı diyebiliriz. Çünkü
evet, biraz devre dışı bıraktı.
Devre dışı. Bir
Kasım'ı... Aslında fiilen şu anda MHP aslında zaten bir nevi hükümet ortağı gibi. Hani
ittifak var orada da.
Resmi olarak değil ama hükümet ortağı gibi.
Nasıl girmişti Tuğrul Türkeş kabineye, onu da hatırlatalım. 7 Haziran seçimleri sonrasında hükümet kurulamayıp evet. seçim hükümeti kurulduğunda 1 Kasım seçimlerine giderken MHP içinden Tuğrul Türkeş'e davette bulunulmuş. Bahçeli'ye rağmen o daveti kabul etmiş, girmiş. O dönemde AK Parti'ye bir geçiş olmayacağına ilişkin Davutoğlu'nun açıklamaları olmasına rağmen milletvekili olarak gösterilmiş, aday olarak ve sonra da AK Partili olmuş, bakanlık görevinde devam ettirmişti.
MHP'den ihraç sistemiyle üstüne sevk edildi.
Çok sert polemikler oldu.
Rağmen, evet tabii çok hem iki parti arasında çok, yani iki parti değil, Türkeş'le MHP yöneticileri arasında çok sert atışmalar olmuştu o dönemde. Ama tabii şimdi biraz devre dışı kaldığı için de artık hani çok da belki ihtiyaç duyulmadığı için MHP'li de
siyasi olarak da
her konuda bir ittifak sağlandığı için çok gerekli görünmemiş gibi gözüküyor.
Beysi Kaynak, o da aslında kabineye girişi sürprizdi. Gidişi sürpriz oldu mu?
Giriş sürpriz olmadı. O da beklenen isimlerdendi. Yani kabine dışında kesin kalacağı, yani kalacağı kesin gözüyle bakılan isimlerden biriydi. Çünkü zaten daha önce Maraş'tan hani il dengesi genelde gözetiliyor AKP'de, AKP iktidarlarında kabine oluşumunda. Orada Maraş'tan bir ismin yer alması gerektiği düşünüldüğü için ve Mahir Ünal da bakanlık görevinden alındığı için biraz aslında o dönemde hani piyangodan bakan oldu şeklinde de değerlendirmeler yapılmıştı. Sürpriz olmuştu. Gidişi de aslında bekleniyordu.
Herhalde en renkli isimlerden biri Tarım Bakanı olacak, değil mi? Faruk Çelik gitti. AK Parti'nin evet. çok önemli isimlerinden birisi. Belki bir iki hatırlatma yapmamız lazım. Son dönemde enflasyonun en önemli etkenleri işte yaş, sebze, meyve, etti, şuydu buydu falan ve oralarda Faruk Çelik'in çok etkili olamadığı görüldü. Mesela ete bir ara kafayı taktı, bunun fiyatı inecek dedi, 30 lira olacak kıyma falan diye, çok iyi hatırlıyorum. Evet. Ama bu meseleyi çözemedi. Şu anda yine işte marketlerde 45 liraya kıyma satıyorlar. Bunun mesela ben etkili olduğunu düşünüyorum, o çözülemeyen sorunun.
Bu da etkili oldu. Tabii yıllardan beri bakanlık yapmış olmasının da etkili olması.
Aslında yeni Tarım Bakanı. O kadar eski değil. Tarım Bakanı olarak. Eskiden Çalışma Bakanı'ydı.
Yeni ama kabinede en eski bakanlardan
birisiydi. En eski bakanlardan birisiydi. Kültür Bakanı Nabi Avcı. Aslında kapıya yakın bir noktaya konulmuştu Nabi Avcı. Ondan sonra da kapı dışına konulmuş oldu herhalde bu kabine değişikliğiyle beraber.
Nabi Avcı ile ilgili biraz sağlık sorunları olduğu da duyumları da geliyor bize. Hani o yüzden de kabine dışında hani kendisinin de istediği, hani kabinede yer almak istemediği şekilde değerlendirmeler de var.
Evet.
Belki hani o belki kabine dışında kalacağına kesin gözüyle baktığı için belki kendisi de artık hani yer almak istemiyorum demiş de olabilir tabii. Yani siyaset bu. Çünkü siyasette bu tip şeyler olabiliyor.
Çok normal. Ama ben bir süredir özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra sanki çok böyle yakın mesai, eski çünkü danışmanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çok birlikte çok uzun zaman çalıştılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yani özellikle Milli Eğitim Komisyon Başkanı'ydı yanılmıyorsam 4 artı 4 artı 4 zamanında orada sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'na geldi. Ardından Kültür Bakanlığı, şimdi de kabine dışında kaldı. En azından bu hikayeyi aktarmış olurum. Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç. Ben mesela Akif Çağatay Kılıç'ın niye bakanlığa devam ettiğini anlayamıyordum görevdeyken. Çünkü herhangi bir başarı yok ortada. İşte amatör sporlarda herhangi bir sonuç yok. Birçok yatırım var. Gerçekten çok ciddi yatırımlar yapıyor. Spor salonları, şunlar bunlar falan, ama ortada bir sonuç yok ve Akif Çağatay Kılıç sürekli oradaydı. Bir de çok yani geride duruyordu. Ne diyelim, biraz daha endişeli adımlar atıyordu. Yaptığı açıklamaları geri çekiyordu. O tip skandallarla da adı gündeme gelmişti. Ama Cumhurbaşkanı'nın tercümanlığını yaparken ve özel kalemliğinden buraya gelmiş bir isim. Onun için Cumhurbaşkanı'na yakın bir isimde alınması da enteresan geldi bana. İcraatına bakınca normal ama ilişkileri açısından enteresan geldi. Ne dersin?
Anladığım kadarıyla bazen ilişkiler herhalde çok yeterli gelmiyor. Onun yerine getirilen Osman Aşkın baktım. Aslında spor kökenli bir isim. Tabii ki vizeli olması da bir sanıyorum belirleyici etken oldu gibi gözüküyor.
Numan Kurtulmuş herhalde, değil mi? Üzerinde konuşulmayı hak eden isimlerden birisi.
Evet, doğru. Ama Numan...
Ne oldu? Kültür Bakanı oldu Numan Bey.
Evet, Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Biraz tabii bu son dönemdeki hem kabine sonrasındaki açıklamaları biraz çelişkili şeyler yaratabiliyordu. Bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum ben.
Çelişkili derken bir iki örnek verelim. Yani bir açıklama yapıyordu Numan Kurtulmuş. Sonra bununla ilgili bir düzeltme yapmak durumunda kalıyordu. Bazen bu açıklamalar başka sözcülerin yaptığı açıklamalarla çelişiyordu, değil mi?
Çelişiyordu. Evet, evet. Aynen öyle.
Ve bu Numan Kurtulmuş'u biraz zor durumda bırakıyordu. Uzun süredir de hükümet sözcülüğü yapıyordu. Bir başka partiyi kapatarak, Has Parti'yi kapatarak AK Parti'ye gelmişti, katılmış bir isimdi. Geçmişte... geçmişte AK Parti'ye yönelik son derece sert eleştirileri vardı.
O yükü
hep sırtında taşıdı. Geldiği noktada önemli bir işlevde gördü ve şimdi de Kültür Bakanlığı'na. Ben Kültür Bakanlığı'nı biraz kapıya yakın bir yer olarak görüyorum. Mahir Ünal da çünkü benzer bir sonuçla karşılaşmıştı eskiden. O nedenle Numan Kurtulmuş'un yıldızı söndü diyebiliriz.
Numan Kurtulmuş'un tabii yer değişikliği oldu ama onunla beraber partiye gelen Ahmet Demircan, eski Refah Yol Bakanlarından, o da kabineye girdi. Biraz belki orada öyle bir dengede kurulmuş olabilir.
Evet, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan o dengelere çok ciddi bir şekilde bakıyor. Nurettin Canikli'nin Milli Savunma Bakanlığı'na götürülmesi belki ekonomideki o dengelerden kaynaklanıyor olabilir ama Milli Savunma Bakanlığı da çok önemli bir mevki.
Çok önemli bir mevki. Yalnız burada şöyle bir ayrıntıya dikkat çekmek gerekiyor belki. Nurettin Canikli tamam, hani Mehmet Şimşek'le ekonomiyi kurumlarını bölüşmüşlerdi. Hani ekonomi alanında da çok etkindi ama asıl OHAL ilan edilmesinden sonraki tüm KHK süreçlerini Nurettin Canikli yürüttü. Evet. İhraçlar, KHK'larla getirilen yatı değişikliklerin hepsinde onun imzası var aslında. Bu süreçte hani bu süreci yönetip daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'na kaydırılması biraz ilginç. Burada da ben biraz başbakanla bazı konularda ters düşmesi veya Nurettin Canikli'nin hani başbakanını es geçip Cumhurbaşkanı'yla direkt diyalog kurmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Burada başbakan Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlığını dile getirmiş olabilir bu noktada.
Bir de en kritik herhalde koltuklardan birisi bu süreçte özellikle Adalet Bakanlığı koltuğu. Oraya Abdülhamit Gül geldi. O da önemli bir isim. Anayasa değişikliği sırasında MHP ile temas sağlayan, yanlış bilmiyorsam adaletle de çok yakından alakalı partinin genç isimlerinden ama aktif isimlerinden birisi. Herhalde Cumhurbaşkanı'nda güvenli isimlerden birisi anladım.
Cumhurbaşkanı'na çok yakın isimlerden birisi. Hatta Ahmet Davutoğlu'nun işte görevden ayrılmasına neden olan o sürecin baş aktörlerinden biri olarak hep dile getiriliyor parti kulislerinde. Aslında yeni giren isimlerde tek belki sürpriz olmayan isimdi Abdülhamit Gül. Çünkü özellikle anayasa sürecindeki MHP ile yürüttüğü o süreç ve parti açısından bir anayasa değişikliğinin başarısı olarak görüldüğü için ödüllendirilmiş gibi gözüküyor. Ama tek sürpriz olmayan isimdi diyebilirim.
En renkli isimlerden biri Fakı Baba diyecektim. Tam orada başka bir şey girdi devreye. Çünkü Şanlıurfa'nın en etkili isimlerinden birisi Fakı Baba. Tarım Bakanı oldu şimdi. Değil mi? Belediye başkanlığı evet. Döneminde Cumhurbaşkanı o zaman başbakan da Erdoğan'la ve AK Parti ile bir tartışma yaşamıştı. Bağımsız olarak adaylığını koymuştu. Hatta Urfa milletvekilleri ceketinizi koysanız seçilir buradan AK Partili demiş ve bunun üzerine ceketlerle bir protesto gösterisi de gerçekleştirilmişti. Sonra evet. Tekrar AK Parti'ye döndü. Şimdi de bakan oldu. Az önce bir röportajını izledim. Bilmiyordum. Gerçekten sürpriz oldu diyor. Çok da samimi buldum doğrusu. Önemli olan bakan olmak değil, onun ağırlığını taşımak, bir şey yapabilmek, yapmak için arkadaşlarla uğraşacağız dedi. Renkli bir kişilik gibi geldi bana. Ben şahsen tanımıyorum ama.
Renkli bir kişilik mecliste de öyle aslında ama hani çok böyle tartışmaya giren, çok böyle polemiğe giren bir isim değil. Burada tabii biraz Şanlıurfa dengesi gözetilmiş gözüküyor. Faruk Çelik yani gidince Şanlıurfa milletvekili olarak yerine Şanlıurfa'dan mutlaka bir ismi kabinede yer verecekti. O nedenle de Fakı Baba tercih edilmiş gözüküyor.
Son konuşacağımız isim de Jülide Sarı Eroğlu olsun. O da Çalışma Bakanlığı'na getirildi. Yani kabinede iki kadın var. Bu büyük bir sevinçle karşılanıyor ama yani erkekler kadınların kaç kişi olacağına karar veriyorlar kabinede. Bunun da göz önünde bulundurulması lazım. Sevinirken
evet,
herhalde.
Evet, aynen öyle. O da sürpriz isimlerden biriydi. Yani şimdiye kadar hani kabine senaryoları haberlerinde çok böyle ismi yani geçen bir isim değildi. Hatta parti kulislerinde de sürpriz isimlerden biri olarak değerlendirdi. Sanıyorum burada da Çalışma Bakanlığı'na getirilmesinde sendikacı özgeçmişi etkili olmuş gibi gözüküyor.
Hak işte çalışmış değil mi? Eskiden danışmanlık yapmış herhalde.
Hem öyle hem de hak işe bağlı sendikalarda başkanlık görevleri aktif bir çalışma dönemi gözüküyor milletvekilliğinden önce.
Şimdi Sarı Eroğlu ile ilgili de hemen bakan olunca bir tartışma da başladı. Twitter mesajları, eski mesajlar dolaşıma sokuldu. Onlardan birisinde gıybet ve dedikodu kadar bir toplumu fesada sürükleyen ikinci bir virüs gösterilemez. Hakikat damlaları demiş Fethullah Gülen, onun sözünü paylaşmış. Ne zaman?
Evet.
8 Eylül 2013'te. Yani 17-25 Aralık'tan önce gibi mi görünüyor bu?
Önce.
Hemen önce yapmış böyle bir şeyi. Başka bir şey var yine paylaştığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmiş yine 2013 yılında. Erdoğan zeytinyağı gibi AKP'yi eleştirmek fırsatçılıkmış demiş. Gezi olayları sırasında herhalde Gezi'de eylem yapanlarla birlikte olduğunu gösteren bir takım mesajlar da vermiş Twitter üzerinden. Ve sonrasında bu Twitter hesabını kapatmış, başka bir hesap açmış. Eski hesap ona mı ait değil mi, buna ilişkin de tam bir bilgi yok ama herhalde eskiden biraz paylaşımları şu anki hükümet
evet.
politikalarından farklıymış gibi görünüyor.
Ama belki hani şey şimdi de biraz kabineye alıp ona yönelik olarak hani bir kazanım şeyde yapılmış olabilir ama bu
gençlik hatası demiştir belki.
Olabilir. Bir de 17-25 Aralık'tan önce o kadar çok hani milletvekili, AKP'li yöneticilerin, bakanların destek tweetleri ve şey açıklamaları var ki hani hangi birini kriter alacak olursanız hani burada bir kriter almak gerekir mi? Ondan da çok emin değilim açıkçası.
Gülen'le ilgili değil de diğerleri benim dikkatimi çekti. Yani Gezi'yi destekleyen mesajları, ayrıca Erdoğan'a yönelik eleştirileri. Yani o dönemde herhalde biraz daha ateşliymiş. Hem AK Parti için hem böyle yapmak.
Ama sonrasında MKYK üyeliğine de alındı. Hala da MKYK üyesi. Öyle bir ayrıntı
var. Çok teşekkür ediyoruz Emine.
Gerçekten
didik didik ettik herhalde yani bütün kabineyi. Çok sağ olasın verdiğin bilgiler için de.
İyi yayınlar.
Sağ olun. Emine Kaplan, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Parlamento Büro Şefi. Her gün bu isimlerle birlikte ve aslında en sağlam, en sağlıklı, en taze bilgilere sahip bir isim. Biz de onunla birlikte şu kabine meselesine bir baktık beraber, bir değerlendirdik. Yine belki söylemekte fayda var. 6 bakanın görevi değişti. 5 yeni isim kabineye girdi. O görev değişikliklerinde bir takım manalar aramak mümkün. İşte yeni giren isimlerle ilgili bir takım yakıştırmalar yapmak mümkün. Ankara'da kulis bol. Birçok milletvekili adayı bakan olma heyecanıyla bugün parlamentodaydı. Belki Emine ile bunu da konuşabilirdik. Mehmet Muş mesela AK Parti Grup Başkan Vekili. Onun ismi çok dolandı. Hayırlı olsun mesajları bile vardı sosyal medyada. Belli ki grup başkan vekillerinin birçoğu bekliyordu. Belli ki başka milletvekillerinden bekleyenler vardı. Laciler çekilmiş, hazır bir vaziyette bakanlık tebliğ edilmesini bekliyorlardı. Ki bu normal, her kabine değişikliğinde benzer tablolar oluşur. Ama Cumhurbaşkanı ve Başbakan Binali Yıldırım birçok kimseyi ters köşe yapmış görünüyor. Hiç beklenmeyen birçok isim kabineye girmiş. Öyle bir görüntü var. Abdülhamit Gül dışında. Çünkü bir kabine değişikliği olursa Abdülhamit Gül bu kabineye girer iddiasında bulunan birçok gözlemci vardı. O gözlemciler de haklı çıktılar. Tuğrul Türkeş'in gitmesi çok sürpriz olmadı. Ama belki de en çok üzülen isimlerden birisi kim derseniz bence Burhan Kuzu'dur. Son dönemde sosyal medyada yapmadığını bırakmadı. Yani herhalde böyle ifade edilebilir. Her şeyi yaptı AK Parti ile ilgili. Hatta yalan mesajı bile sahiplendi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Fethullah Gülen arasında Fethullah Gülen birlikte bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlanınca bunu bakın kim birlikteymiş diye sosyal medya hesabından duyurdu. Sonra yeteri kadar kaldı artık çekelim, hep onlar mı yalan söyleyecek biz de söyleyelim gibi bir pişkinlik örneği gösterdi. Bugün de kabine değişikliği sırasında herhalde en çok görev bekleyen isimlerden birisiydi. Aslında AK Parti'ye girdiğinden beri bir bakan olabilmek için epeyce bir uğraş sarf etti. Beklentilerini hep yüksek tuttu. Olmadı, bir meclis başkanlığı acaba olabilir mi diye düşündü. Ama bugün itibariyle o hevesleri de suya düşmüş görünüyor. Burhan Kuzu'nun bence AK Parti'de en çok üzülen isim odur bu kabine değişikliğinde. Muhalefetin küçük bir yorum var. MHP'den bu işe bir yorum gelmedi bir kere. Onu bir aktarayım size. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yorum şöyle olmuş. Değişmesi gereken sarayın kendisi. Yani kabine değil, sarayın kendisi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan yapmış açıklamayı. Genel merkezde bir basın toplantı sırasında bu soru sorulunca asıl değişmesi gereken sarayın kendisi, o da inşallah önümüzdeki ilk seçimlerde değişecek. Bakanlarla ilgili gidene güle güle, gelene hoş geldin demekten başka bir şey gelmez elimizden demiş herhalde, başka bir şey yok. Asıl sorun sarayda, sarayın değişmesi lazım demiş. Kim demiş? Bülent Tezcan. Şimdi arkadaşlarım önüme bir haber açtılar. Ona bakarken aklım birden gidiverdi. Doğru tespit etmiş. Gerçekten en çok üzülen isim Burhan Kuzu'ymuş. Şöyle bir açıklaması var. Kabineye yine giremeyen Burhan Kuzu diye başlık vermişler açıklamasının başına. Siyasetin adaleti yok, Allah'a havale ediyorum demiş. O da artık umudunu kesmiş herhalde. Twitter üzerinden mi yapmış bu işi? Evet, Ersoy dede. Olsun be Burhan hocam demiş. Öyle bir herhalde espri yapmış Burhan Kuzu'ya. Burhan Kuzu da ona yanıt olarak Ersoy, siyasetin adaleti yok, ne yapalım, Allah'a havale ediyorum demiş. Biraz esprili bir mesajlaşma olmuş aralarında ama beklenti konusunda eminim. Yani sonuna kadar bekliyordu Burhan hoca, bu işin hocasıyım ben diyerek en azından bir Adalet Bakanlığı falan olabilir mi diye. O meselenin çözülememiş olmasından dolayı ben çok üzülmedim doğrusu. İkinci konuşulan konu, bu meseleye hiç girmedik kabine konuşurken, o da acaba 2018-2019 seçimleriyle, 2018'deki seçimlerle bir bağlantı olacak mı? 2018'de Cumhurbaşkanlığı parlamento seçimleri var, belediye seçimleri var. Buna hazırlayan bir kabine mi olacak diye böyle bir havanda su dövülen tartışmalar da var. Ben bunun ne kadar doğru olduğunu, ne kadar gerçekçi olduğunu gerçekten bilemiyorum. Az önce söylediğimi tekrarlamak durumundayım. Asıl olan politikayı belirlemektir. Politika da uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat belirleniyor ve bütün bakanlar aslında o belirlenen politikaya uygun hareket etmek durumunda kalıyorlar. Yani kişiler üzerinden bir tartışma yapıp 2019'a ışık tutma çabası bana boş geliyor diyelim. Şu kabine meselesini kapatalım.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Şimdi peş peşe biraz adaletle ilgili tartışmaları gündeme taşıyalım. Onlardan birisi dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Aslında Türkiye'nin nasıl bir adalet sistemiyle, yargı sistemiyle yürüdüğünü göstermesi açısından dikkat çekici. Dün bunu size aktarmıştım. Sadece bu değil. Aynı zamanda insan hakları aktivistlerinin o sorgulamaları sırasında avukatların yaptıkları itirazlar da var. İzmirli İşyar Hoca'ya ile ilgili bir iddia, baylo kullanıcısı demişler ve o avukatlar itiraz etmişler. Çünkü o İşyar Hoca'nın avukatı da oradaymış. Baylo kullanmıyor İşyar Hoca, böyle bir iddia yok. Onun üzerine tutanak değiştirildi diyorlar. Bugün önümüze gelen hiçbir tutanağa güvenemeyiz demişlerdi dün yaptığımız bağlantıda. Dün yine Kemal Kılıçdaroğlu, bir milletvekili bu, hakkında bir fezleke hazırlanacak. En azından milletvekilleriyle ilgili savcılar dikkatli olmalı derken örnek vermişti. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'la ilgili gelen bir fezleke konusunda Erdem Gül ve Can Dündar'ın davasına katılıp orada slogan attığı gerekçesiyle bir fezleke hazırlanmış Engin Özkoç'la ilgili. İşte o fezlekede bir takım tutanaklar var, deliller var, şu var, bu var ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bu milletvekili o davaya hiç gitmemiş be kardeşim, sen bunu nasıl hazırlıyorsun? Biz de bir soralım istedik Engin Özkoç'a, bu mesele nasıl olmuş gerçekten? Yani hiç gitmediği bir davadan dolayı hakkında fezleke hazırlanan ilk milletvekili olma özelliğini de taşıyor kendisi. Hoş geldiniz Engin Özkoç.
Hoş bulduk, saygılar sunuyorum, yayınlar diliyorum. Efendim.
Teşekkürler. Orada olma ihtimaliniz yok mu hiç? Yani sizi oralarda görmüş olabilir mi savcı?
Ben veya... o adliyeye hiç gitmedim efendim.
Hiç gitmediniz.
Ben daha önce gitmek isterdim ama onların varlarına da hiç maalesef katılamadım. O günlerdeki işlerimin yoğunluğu nedeniyle bir Nisan'da da Sakarya'da parti il örgütüyle yaptığım bir toplantı var. Ve vatandaşlarımızla yaptığımız bir toplantı var. Sakarya'daydım ve parti il örgütündeydim. Vatandaşlarımızla da yaptığımız toplantılar vardı. İşin ilginç yanı efendim, müsaade ederseniz çok kısaca ifade
edeyim. Ben şeyi isterim. Merak ediyorum. Yani fezlekenin yanında bir takım belgeler var, deliller var dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
İşte bugün onları, bu ne kardeşim dedi. 12 tane yani, delil evet. Efendim. Bunlardan bir tanesi bilirkişi, bir tanesi de videonun dökümü, yani görüntülü videonun dökümü ve bu videoyla ilgili bilirkişi raporu var. Diyor ki bu videodaki görüntülerde Engin Özkoç vardır. Ben bugün basın açıklamamı yaptıktan sonra komisyondan beni aradılar. Gittim videoyu ve görüntülerini inceledim. Kendimi bulamadım efendim.
Kendisi yok mu orada? Birine mi benzettiler acaba sizi?
Yani kime benzetecekler? Yani birine benzettikleri kişi bana benzeyen bir sima, benim saçlarım döküktür. Öyle birisi olması lazım. Mahmut Tanal var ama Mahmut Tanal'a fezleke gelmiş. Bana da ayrıca fezleke geliyor. Mahmut Tanal'ı ayrı bir suçtan isnat etmişler. Bana ayrı bir suçtan isnat
etmişler. Ne diyorlar sizin için? Ne suç işlemişsiniz diyorlar?
Yani ben adliye koridorlarında slogan atmışım. O oturumun kapalı olduğunu bildiğim halde... hak oturuma girmek istemişim. Daha sonra da adliye binasının önünde bir açıklama yaparak yasal kamu kurumlarının orada yapılamayacağını bildiğim halde bir açıklama yaparak, ilginç bir açıklama yaparak ilgili yasa maddelerini çiğnemişim diyorlar. Ve bununla ilgili de 12 tane delil sunuyorlar. Ve bu 12 delilde de dediğim gibi bilirkişi Cumhuriyet Başsavcısı...
Şimdi müsaade eder misiniz? O 12...
Evet. Şeyleri de var.
12 delil dediğiniz bir görüntü var. Görüntüyle ilgili evet. Bilirkişi tutanağı var anladığımız kadarıyla. Başka evet, ne evet. Var?
Hemen söylüyorum. Birincisi görüntü izleme ve tespit tutanağı.
Tamam.
İkincisi takip tutanağı. Üçüncüsü İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili sayı ve tarihli ihbar evrakı. Dördüncüsü bilirkişi raporu. Beşincisi özel soruşturma bürosunun sayılı birleştirme kararı. Altıncısı ilgili tarihli başka bir tutanak. Yedincisi Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun ihbar evrakı. Ondan sonra onunla ilgili başka bilirkişi raporu. Bir de Özel Soruşturma Bürosu'nun ilgili tarihli fezleke sayılı düşünce yazısı.
Yani şuradan şunu anlıyoruz, bir görüntü var elde, o görüntüyü izlemişler birisi, belli ki herhalde, bilmiyorum yani, Mahmut Tanalı fezleke hazırlandığına göre başkasına benzetmişler.
Yani ilgili kişiler benimden ilgili orada olduğuma dair, sadece video kayıtlarından değil,
öyle
orada
mi?
Olduğuma dair orada bulunan terör örgütü soruşturma bürosunun elemanları benimle ilgili tespit tutanağı yapmış.
Süpermiş.
Ama orada değilim efendim yani.
Peki ne yapacaksınız kişiden, şimdi?
İlgili kişilerden de ilgili mahkemeye başvuruyorum. Bunun kaldırılması ve düşürülmesiyle ilgili Anayasa Komisyonu'na başvuruyorum. Bütün hukuki haklarımı arıyorum. Efendim.
Savcıyı aramayı düşündünüz mü? Ya arkadaş, ben burada yokum, sen bunu nasıl yazdın diye.
Evet. Kendisini de ayrıca ziyaret edip yüz yüze görüşeceğim efendim.
Yüz yüze görüşeceksiniz. Peki soracaksınız evet. Değil mi? Beni kime benzettiniz, ne oldu, nasıl
evet,
yaptınız?
Kimim,
nasıl
kimim, falan. Niye beni, nerede gördünüz diyeceğim efendim.
Tabii bu üzerinde biraz espri yapıyoruz ama espri yapılacak bir durum değil gerçekten. Yani kesinlikle böyle ciddi bir meselede.
Bu çok ciddi bir
ciddi
olay.
Ciddi bir hata. Bundan,
sıradan bir vatandaşın başına gelirse aylarca soruşturma ve mahkemelere gitme, belki tutuklanma, kendisini ispat edene kadar cezaevinde kalma.
Tabii orada olmadığını ispat etmek ona düşüyor. Yani adam evindeyse falan Allah muhafaza, ispat edemezse iş
aynen
sıkıntıya
öyle
girebilir.
Aynen
yani.
Efendim. Bu yüzden ben bunun sorumluluğu içerisinde bu konuya eğilmem gerekiyor. Ve bununla da ilgili biraz sonra, bir iki dakika sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir açıklama yapıyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Bir izleyicimiz demiş ki aksi ispatlanıncaya kadar bütün CHP'liler suçludur diye kanun çıkartsınlar. Mesela kapanmış, sıkın demiş. O da esprili bir şekilde yaklaşmış. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun.
Saygılar sunuyorum efendim.
Emre Çiğdem, yani aslında fena öneri değil. Aksi ispatlanıncaya kadar bütün CHP'liler suçludur diye bir kanun çıkartılırsa mesele kapanır. Herkes kendi masumiyetini ispat etmek durumunda kalır. Son dönemde aslında en çok eleştirilen, hukukçular tarafından en çok eleştirilen mesele bu. Aslı şu: soruşturmalarda bir iddia varsa o iddiayı ortaya koyan bunu ispat etmekle mükellef. Ama son dönemde özellikle Türkiye'de bir takım soruşturmalarda insanların masum olmalarını ispat etmeleri talep ediliyor. Ve o ispat gerçekleşinceye kadar da maalesef gözaltılar ve cezaevleri süreçleri olabiliyor. Şimdi en çok tartıştığımız meselelerden birisi de Büyükada'daki insan hakları aktivistleri. Çok gündeme gelmese de Türkiye açısından gerçekten çok önemli bir meseleyle karşı karşıyayız. İkisi yabancı, toplam 6 insan hakları aktivisti ve Türkiye'de birçok insanın tanıdığı, hatta hükümetin yakın çalıştığı, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun işbirliği yaptığı insanlar şu anda ajan oldukları gerekçesiyle değil, pardon, terör örgütü üyesi mi, terör örgütüne yardım, yataklık nedeniyle cezaevine konuldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarla ilgili ajan dedi, provokatör dedi ve bu bazı kesimlerde bir isyana neden oldu. Özellikle o insanları tanıyan kesimlerde buna tepkiler var. Dün avukatları nasıl bir soruşturmayla karşı karşıya olduklarını aktarmış ve isyan etmişlerdi adeta. Şimdi de uluslararası bazda bir takım tepkilerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz Türkiye'nin. O uluslararası tepkilere bir göz atalım. En sert tepki Almanya'dan geldi. Almanya Türkiye'nin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve bu meseleyle ilgili olarak uyarılarda bulunmuş. Aralarında bir Alman vatandaşını da buldu. 6 insan hakları savunucusunun Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanması Almanya'dan sert tepki çekti. Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Türkiye'ye nota verildi bu konuyla ilgili diyor haberde. Ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de bu mesele nedeniyle tatilini yarıda kestiği açıklanmış. Alman Dışişleri Sözcüsü Martin Schurter, Gabriel'in Türkiye'deki tutuklu aktivistin durumu hakkında istişareler için tatilden erken döndüğünü söylemiş. Sözcü Türkiye'nin bu aktiviste yönelttiği terörizm suçlamalarını absürt bulduklarını aktarmış. Bir yaptırım sinyali de var. Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden verilecek fonlarla ilgili bir yaptırım uygulanabileceği de söyleniyor. Almanya Başbakanı Merkel'in bu konuda bir açıklaması olmuş. O da insan hakları aktivistinin, tutuklanan Alman vatandaşı insan hakları aktivistinin kesinlikle suçlu olmadığına inandıklarını, bunu bildiklerini söylüyor ve bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. İngiltere'de Af Örgütü bir basın toplantısı düzenliyor. Bu basın toplantısına Londra'da düzenleniyor bu basın toplantısı. Ve oradaki Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörünün yaptığı açıklamalar var. Diyor ki bu savunucu, insan hakları savunucularının katıldığı toplantının en rutin toplantılardan biri olduğunu söylüyor. İdilese'de yöneltilen suçlamaların ise Af Örgütü'nün rutin faaliyetleri olduğunu anlatıyor. Hatta diyor İdil Af Örgütü'nün kendisinden önce başlattığı kampanyalarla da suçlanıyor. Gezi döneminde Türkiye'ye biber gazı satılmaması için yapılan kampanya nedeniyle DHKPC'ye destek vermekle suçlanıyor. Bunun dışında Gülen darbesi ve aylıkçı Kürt teröristlere destek verdiği iddia ediliyor diyor. Bunun böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylüyor ve Türkiye bölgede istikrar kaynağı değil artık diyor ve Türkiye'nin geneline ilişkin eleştirilerini ortaya koyuyor. Başka koordinatörlerin yaptıkları açıklamalar da var. Bunun kabul edilemeyeceğini, Türkiye'deki tutuklama kararının kabul edilemeyeceğini söylüyorlar. Ancak biliyorsunuz burada da çok sık gündeme getirdik. Hem avukatların savunmalarını hem de iddiaları, özellikle AK Parti Erzurum milletvekilinin yaptığı iddiaları. Bunlar hükümete yakın medyada çokça da yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem ajan hem provokatör nitelendirmesinde bulundu buradaki aktivistlerle ilgili olarak. Peki ne yapıyorlar bu aktivistler? Bununla ilgili biraz daha net bilgi alalım. Gerçekten bir ajanlık faaliyeti mi yürütüyorlar? Başka ülkelerde nasıl karşılanıyor onların faaliyetleri? Soralım istedik. Feray Salman var telefon hattımızda. İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü. Hoş geldiniz.
Merhaba, iyi akşamlar.
Teşekkürler, geçmiş olsun diyelim. Yeni bir haber var mı bir kere o cenahta soruşturmayla ilgili olarak? Almanya'dan tepki, Londra'dan tepkiyi aktardım. İçeride bir itirazlar olacaktır elbette. Evet. Orada bir yeni bilgi var mı?
Yeni bir bilgi henüz yok çünkü tutukluluklara itiraz edildi. Onun yanıtını bekliyoruz. Benim şimdiye kadar edindiğim bilgi, ben Ankara'dayım dolayısıyla. Evet. Avukatlarla aramızda bir yani ağ uzaklığı var. O nedenle yani şu anda elimde bir bilgi yok. Hani bu
o itirazlara sonuç bekleniyor anladığım kadarıyla.
Evet, yani sonucunu bekliyoruz. Çünkü haksız buluyoruz bu iddiaları. Ve yani tutuklamayı gerektirecek herhangi bir durum olduğunu da düşünmüyoruz açıkçası. Bu nedenle tutukluluğa itiraz ediyoruz.
Ne yapıyor bu insanlar da böyle bir hedef haline geldiler Feray Hanım?
Valla aslında Türkiye'nin hani kendi tarihi içine baktığımız zaman insan hakları savunucuları hep hedef zaten olmuşlardır. Hatırlarsınız ben 1990'lı yıllarda özellikle olağanüstü halin ilan edildiği bölgede pek çok faili, meçhul cinayet, köy boşaltmaları, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne konu olmuş ve hani Türkiye'nin etkisi soruşturma yapmış olduğu pek çok dava var. Yani Türkiye bunlarla halen daha uğraşıyor. Evet. Oralarda hakikati ortaya çıkarmaya çalışan, hakikatin peşine düşen insanlar da böyle ben hatırlıyorum, böyle kocaman sayfalarda resimleri basılır, hedef haline getirilir ve o hakikatten uzaklaştırılmaya çalışırlar. Aslında yapılan şeyin temel olarak bu olduğunu düşünüyorum. İnsan hakları savunucuları hiçbir ülkede aslında sevinmezler. Çünkü aslında hedef aynıdır. Yani bir yaşadığımız ülkede, yaşadığımız kürede hukukun üstünlüğe saygının, insandan insana saygının, eşit bölüşümün, dağılımın, adaletin tesisi için uğraşır insan hakları örgütleri. Ve dolayısıyla damara basar. Bu damara basmaktan hoşlanılmadığını biliyorum. Ve Türkiye'de de aslında insan haklarıyla ilgili olarak belki bu bizim de kısmi olarak hani eksikliğimiz diyebiliriz ama insan hakları kültürünü yaygınlaştırmayı beceremediğimiz bir toplumda çok kolay hedef haline getirilebilmiyor. Söylediklerimiz her türlü şeye çekilebiliyor. Yani ne yapıyoruz diye sorarsanız istiyorsanız.
Ben mesela şeyi sormak isterim. Yani istihbarat örgütleriyle bir ilginiz var mıdır mesela?
Maalesef yoktur istihbarat örgütleri. Çünkü kapalı örgütlerdir ve hani istihbaratla bizim bir alakamız olamaz. Yani benim şimdiye kadar, ben yaklaşık 25 yıldır bu alandayım. Yani evet. 60 yaşıma geliyorum ve hani insan hakları alanında bizzati çalışıyorum, bir savunucuyum. İstihbarati örgütlerle şimdiye kadar herhangi bir temasım olduğunu ve arkadaşlarımın bir teması olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü olamaz zaten. Hani şey, akla aykırı bir şey değil mi? İstihbarat, belki istihbarat bizi izliyordur da bizim istihbaratla ne yapabiliriz?
Yönlendirme bazında bir, şimdi MI6 ve CIA işte oraları organize ediyor, Türkiye'nin başına bela ediyor, başka kalkışmalar şu bu falan diye gerçekten insanın aklını zorlayan bir takım iddialar da vardı. O nedenle çok net bir şekilde sorayım istedim yanıtınızı almak için. Peki ne yaparsınız? Yani ne diğer ülkelerde de nasıl karşılanırsınız? Asıl önemlisi bu.
Aslında şöyle, diğer ülkelerde hani çok Türkiye'nin aslında insan hakları örgütlerinin yurt dışı deneyimi çok azdır. Türkiye'de zaten genel olarak sivil toplumunun yurt dışı şeyi azdır. Yani şöyle söylediğimiz kanıtlarla beraber söylediğimiz her şey aslında ilgi çekicidir. Çünkü hakikate yaklaştırır. Ve biz ağırlıklı olarak kanıta dayalı çalışmayı tercih ederiz. Çünkü haksızlık yapmak istemeyiz. Kendimizi kötü duruma düşürmek istemeyiz. O nedenle de veri toplarız alandan. Veri toplamanın nasıl gerçekleşeceğine dair eğitimler yaparız. Ki ben bunlardan çok sayıda eğitim yaptım. Kendim de ayrıca bir eğitmen pozisyonundayım kısmi olarak. Her şeyi tam olarak bilmiyorsunuz elbette. Ama veri toplarız alandan. Bu verinin kaynakları işte resmi kurumlardır. Yani ihlali işlediği iddia edilenle mağdurun verilerini beraber toplarız ve bunları bir araya getiririz ve bunları sunarız. Temel işlevlerimizden bir tanesi budur.
Nereye sunarsınız?
Biz ağırlıklı olarak derdimiz aslında kamu idaresidir. Yani bakanlıklardır, politikacılardır, görüş oluşturanlardır, genel olarak görüş oluşturanlardır.
Mesela Adalet Bakanlığı'dır, İnsan Hakları Komisyonu'dur gibi.
Tabii. Yani bunlar bizim hayatımızda vardır. İstiyorsanız küçücük bir örnek anlatayım ben size. Şu anda biliyorsunuz İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu diye bir kurumumuz var bizim.
Evet.
Daha önce İnsan Hakları Kurumu'ydu. Sonra bir İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu haline çevrildi. İnsan Hakları Kurumu'nun oluşturulması 2004 yılının, 2009 yılının önemli hükümet hedeflerinden bir tanesiydi.
Evet.
Demokratikleşme paketinin.
Evet.
Ve biz insan hakları örgütleri yan yana geldik. İlgili bütün sivil toplum örgütleriyle yaklaşık 100'e yakın sendikalar dahil olmak üzere toplantılar yaptık ve bir metin oluşturduk. Bu metin aslında bir yasa teklifi metniydi. Yani Türkiye'de ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu nasıl kurulur ve bir yasa önermesiydi. O dönem Beşir Atalay Bey bakandı ve demokratikleşme paketinden sorumluydu İçişleri Bakanı olarak. Ben hatırlıyorum bizzat, çünkü ben hani o şeyin de kolaylaştırıcılarındandım bu çalışmanın. Bizim yasa metnimizi ağırlıklı olarak aldılar. Ve yeni bir bunun üzerine kendileri de eklediler, daralttılar ve bir yasa metni çıktı. Şimdi bu İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun arkasındaki yasanın bazı bölümleri tamamen bizim onlara sunduğumuz bu yasa teklifiyle alakalıdır. Dolayısıyla yaptığımız şey şudur. Hani hem sadece ihlali ortaya çıkarmak değil ama potansiyel olarak ortaya çıkabilecek ihlalleri giderecek mekanizmalara, yasak değişikliklerine yol açmak, ön vermek, bunu paylaşabilmektir. Ki ağırlıklı olarak bütün insan hakları örgütleri de böyle çalışırlar. İllerde çalışanlar valiliklerle sürekli temas içindedirler. Gözaltı merkezlerini izleriz biz. İzlememiz gerekir çünkü bir üçüncü göz mutlaka ihtiyaç vardır. Ne bileyim, psikiyatri kurumlarını izleriz. Mesela Nalan arkadaşımız çok önemli bir işten çıkmıştı. Yani üzerinden bir yıl geçti ama mesela kapalı kurumlarda çocukların durumuna baktı. Kapalı kurumlarda psikiyatri hastalarının durumlarına baktı. Ve buradan çıkarılan şeyler aslında tam da işte İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın, eşitlik kurumlarının, meclisin yasaması için yasama sistemini yapabilmeleri, iyileştirebilmeleri, ihlalleri ortadan kaldırabilmeleri için inanılmaz bir veri
sundu. Şimdi
yani derdimiz budur aslında. Başka da bir derdimiz olamaz zaten.
Siz mesela bu çalışmalara devam edecek misiniz? Endişeliyor musunuz bu son durumda?
Yani o zaman hani bundan vazgeçmek demek aslında Türkiye'ye ilişkin olarak insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne saygılı bir Türkiye'den vazgeçmek demek. Ben bir yurttaş olarak
kaygı duyuyor
ve insan hakları savunucusu olarak ve benim örgütlerim, içine dahil olduğum örgütlerimde böyle bir geri adım atmaktan kendilerini asla böyle bir geri adım atmayacaklar. Tabii ki devam edeceğiz.
Kaygı duyuyor musunuz peki? Yani bu son gelişme
üzerine. Kaygı duyuyorum. Şimdi baksanıza o sayın milletvekili o kadar çok nasıl diyeyim? Hadi diyeyim ki şöyle diyeyim ki itibarlık ederek söyleyeyim bunu. O milletvekili herhangi bir somut delile dayanmaksızın, kaldı ki hani milletvekilleri delil toplarlar. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi işkence ile ilgili olarak yine 1990'lı yıllarda o dönem CHP'nin milletvekili, o İzmir milletvekili olan şimdi adını hatırlamıyorum, heyecandandır herhalde, Filistin askılarını keşfedebilmişti. Ve ondan sonra da Filistin askıları ortadan kalktı. Şimdi bu milletvekilinin sorumluluğu açısından söylüyorum bunu. Yani iki farklı şey. Evet, veri toplayabilir. Hangi veriyi toplamış Allah aşkına?
Yani
hangi veriyi toplamış? Yani o toplantıda ben maalesef o toplantıya gidemedim. Ben de gidecektim. Belki ben de konuşamayacaktınız şimdi.
Evet.
Bilmiyorum ama o toplantıda böyle bir şey olması, hani onun iddia ettiği şeylerin olması ve onun arkasından o medyanın bir kere gerçekten suç işliyorlar şu anda. Sayın milletvekili de suç işlemiş durumda.
Peki. Uluslararası bazda baktığınızda Türkiye'de bu tip toplantılar bundan sonra yapılabilir mi? Yani böyle bir etkisi de olur mu acaba?
Ben tabii o bakımdan kaygı duyuyorum. Şimdi hani bir yandan da şuna bakalım. Türkiye halen daha Avrupa Birliği'nin kamu idaresi, Avrupa Birliği'nin fonlarını kullanıyor. İPA fonları dediğimiz fonları kullanıyor. Ve bu fonların kullanımında yabancı ortakları var. Bu yabancı ortakların yabancı uzmanları var. Ne yapacağını o da karar. Yani şimdi sivil alanın benzer bir özgürlük kullanıyor olmasını engellemek ve kendisinin dolayısıyla kendisinin de buna yönelik olması ve dışarıdan aslında hiçbir biçimde uzman getirmemesi lazım. Çok kaygı verici bir şey.
Bütün Uluslararası Af Örgütü'nün bütün koordinatörlerinin başlatacağı bir kampanyadan bahsediliyor. Amerika'dan bir açıklama var, Almanya'dan bir açıklama var. Şimdi bu tip sivil toplum kuruluşlarının ülkelerle ilgili ortaya koyduğu veriler, raporlar başkentlerde nasıl bir etki yaratıyor? Bir de bu açıklamaları ne kadar ciddiye alacağız? Yani onlar istediğini söylesin, Türkiye'de yargı böyle işliyor diye mesele devam edebilir mi? Yoksa başka bir sıkıntı mı çıkar ortaya?
Yani şöyle aslında şu anda gerçekten önemli bir kampanya, bir destek geliyor arkadaşlarımıza yönelik olarak. Uluslararası alandan, Uluslararası Af Örgütü dahil olmak üzere ama sadece onlarla sınırlı değil. İnanılmaz bir kadın örgütlerinden, yani Türkiye'nin dışındaki kadın örgütlerinden gelen kadın arkadaşlarımıza yönelik destek de hiç göz ardı edilebilir değil. Bu insan hakları savunucularına böyle dokunmak çok aslında problematik bir alan. Bir ülkenin nereye doğru gittiğini ve ne yaptığını söyler. Mesela Af Örgütü'nden kim hoşlanmıyor? Rusya hoşlanmıyor, değil mi?
Evet.
Yani Af Örgütü'nden işte Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gitmiş olan davalarına baktığınız zaman birinci sırada.
Evet.
Biz yani aslında demokratik bir ülke kurmak için insan hakları savunucularına ihtiyaç var. Dolayısıyla bu sesleri duymaya ihtiyaç var.
Evet, bunlara da tahammül etmeye ihtiyaç var cezaevine koymak yerine. Çok teşekkür ediyoruz.
Zaten bir şey söyleyeceğim. Cezaevi meselesi o kadar absürt bir mesele aslında. Çünkü cezaevine koymak, yani tutuklamak, şimdi bizim bu sulh ceza hakimliği falan filan da girdi araya, yani sistemde böyle bir şey var. Aslında işleri daha da kolaylaştırsın diyeydi. diye. Ama başka türlü oldu bu mesele. Sürekli tutuklama kararları veriliyor. İşte arkadaşlarımızı, bir kısım arkadaşımızı bıraktılar ama
6'sını tutukladılar.
Evet, yani o da başka bir çeşit ceza aslında. Şimdi yani tutuklamak son çaredir. Eğer gerçekten hangi kuvvetli delil, yani eğer tutanaklara yani hangi kuvvetli delil üzerinden tutuklama kararı verdiğini, bu delilin ne kadar yakın bir tehlike oluşturduğunu ve hangi başka delillerin toplanması gerekiyor da bu kişileri biz yargılama öncesi, bir iddianame çıkarılması öncesi kapatıyoruz. Burası çok problematik.
Evet. Aslında çok
uzun... Çözülmesi gereken sorunlardan, insan hakları sorunlarından bir tanesi aslında bu.
Evet, aslında çok uzun zamandır birçok davayla ilgili benzer tartışmaların yapıldığını da biz dinleyenlere hatırlatmış olalım.
Bu önleyici yani neden yani bir daha suç işlemesin diye yaparsınız. Pardon, hangi suçu işlemişler de bir daha o suçu işlemeyecekler.
Ya da hangi şimdi delil toplanamamış da hangi delil
ama
toplanamamış
pek çok şey için geçerli.
Tabii hangi delil toplanamamış da o delilleri karartacaklar. Ona da bakmak lazım. Çok teşekkürler Feray Salman.
Ben
katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Umuyoruz bu atmosfer ortadan kalkar en kısa zamanda diyelim. Başka diyecek bir şey yok.
Umuyoruz biz. Yani alıştık demeyeceğim. Biliyoruz
yok,
bunu. Evet. Tarihimiz bunlarla dolu. Ama gelecek perspektifimizde gerçekten insan haklarına dayalı bir Türkiye. Herkesin mutlu olduğu bir Türkiye.
Peki, çok teşekkürler. Sağ olun. Feray Salman'la konuştuk. İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü. Bu insan hakları aktivistlerinin ya da kuruluşlarının bağlı olduğu çatı örgüt olarak da tanımlayabiliriz bunu. Başka bir operasyon daha var. İnsan Hakları Vakfı Yeni Yönetim Kurulu'ndan eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Necdet İpek Göz'ün de aralarında olduğu 8 kişi Diyarbakır'da gözaltına alınmış. Bu 8 kişinin Demokratik Toplum Kongresi'nin çalışmalarına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları konusunda bir bilgi var. Ama daha çok yeni. Şimdi insan hakları aktivistlerini konuşurken gelen bu haber de dikkatimizi çekti. Mithat Sancar bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. AKP'de vekiller ajan denilen arkadaşlarla çalışmıştı diyor. Bu Büyükada'daki tutuklamalar üzerine söylüyor. Geçmişte adalet mücadelesi, insan hakları mücadelesi yürütenlerin bir kısmı AKP'de milletvekili oldular. O insanlarla ben de insan hakları mücadelesindeyken birlikte çalıştım. Bugün ajan diye tutuklanan o arkadaşlarımızın hepsiyle bu insanların da ortak çalışmaları oldu AK Partililerin. Ama onlar bugün bu kadar büyük bir adaletsizliğe, haksızlığa uğrarken bu arkadaşlar susuyorlar. Bunun vebali ağırdır. Herkes tarih karşısında, toplum karşısında inanıyorsa Allah katında bunun hesabını vermek zorunda kalacaktır diyerek bu tutuklamalara tepki gösterdi HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar. Bu mesele hem uluslararası anlamda gündemde tutuluyor, taze tutuluyor, hem de Türkiye'de bunun üzerine tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Sanıyorum görmeye de devam edeceğiz.
Bir de bunu dinle.
Bak, ben güvenlik uzmanım. Tam da onu anlatıyorum ben. Alman fıtırsı tutmur var.
Bu olayda özel ilginiz mi var sizin, onu merak ettim ben.
Doğru, özel ilgim var. Bir de ben Milli Güvenlik Akademisi mezunuyum.
Peki bu bilgileri nereden elde ettiniz?
Bir sürü örnek var, gazeteciler kaynaklarını söylüyor ama.
Siz gazeteci değilsiniz ki. Dün avukatlarıyla konuştuk. Toplantının yapılacağı yer aleniydi biçiminde bir açıklama yaptı.
İstihbaratlarım var yoksa ben yani niye tutup konuşayım bunlar?
Diyorsunuz ki Amerika'nın CIA'yı ve İngiltere'nin MI6 ajanları kontrolü ve güdümünde yapıldı.
Ben biliyorum yani İngiliz subaylarından değinmişli mesurur var. Tamam.
Bu toplantıda var mıydı onlar?
Yok, o bunda yok ama bu James zaman zaman gelgit yapıyor.
Kafa karışıyor ama şimdi öbürünü söylüyorsunuz, evet. Bu toplantıyı söylüyorsunuz, evet.
Alman fıtır tutuklarının ne işi var Hülaç Çiçek'in orada?
Neyin? Kimin? Neyin?
Alman fıtır tutukları var. O gözaltına alınanlardan birisi de bu. Bunlar orada Türkiye haritası masadayken suçüstü yakalı. Türkiye haritasının üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Anlatabildim mi? İran'ın nükleer enerji konusunu görüşüyor diyorlar. Halbuki şöyle değil, Sardan'ın yönetimini görüşüyor.
Bir de bunu dinle. Twitter.com/bir de bunu dinle, Facebook.com/bir de bunu dinle.
Evet, böyleydi Orhan Deligöz'ün AK Parti Erzurum Milletvekilinin sözleri canlı yayında Büyükada'daki bu operasyonla ilgili olarak. Adalet konuşacağız, siyaset konuşacağız, bunları konuşmaya devam edeceğiz ama asıl konuşmamız gereken şey eğitim. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan gerçek bu. Türkiye'de eğitimle ilgili kimsenin hayatından memnun olmadığını biliyoruz. Zaten yapılan sınavlar da, çocuklar için yapılan uluslararası sınavlar da bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Çocuklar matematik, işte üniversite sınavları bile matematik bilmiyor, coğrafya bilmiyor, Türkçe bilmiyor, fen bilmiyor, fizik bilmiyor, kimya bilmiyor. Bütün bunlara çözüm bulmak için bir ortak akıl da ortaya konulamıyor. Şimdi eğitimle ilgili bunları konuşmamız gerekirken, Türkiye'de öğretmenlerin eğitimini, öğrencilerin daha donanımlı olmasını, bu değişen teknolojiye uyumunu konuşmamız gerekirken neyi konuşuyoruz? Yeni müfredata cihat konulsun mu konulmasın mı? Zaten sizin fikrinizi soran da yok, koymuşlar da. Bu cihat üzerinden tartışma yapıyoruz. Onun dışında ne var? İşte Atatürk'ü daha az mı verdik, çok mu verdik? Evrim teorisini kaldırıyoruz. İşte çocuklar idrak edemiyorlar. 11. yaş 12. seneden sonra yapılacak falan. Peki bu çocuklar doğru yetiştiriliyorlar mı? Buna ilişkin üzerinde konuşulan hiçbir şey yok. Bir değerlendirme almak istiyoruz. Hem yeni müfredat ama tartışmanın hangi noktada doğru yapıldığı ya da doğru yapılıp yapılmadığı üzerine bir değerlendirme. Alaaddin Dinçer'den Eğitim Sen eski genel başkanı Alaaddin Dinçer telefon attığımızda. Hoş geldiniz Alaaddin Dinçer.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
Ben inanamıyorum gerçekten. Yani Türkiye'de eğitim dediğiniz zaman hangi eve girseniz eğitimle ilgili şikayeti duyarsınız. Bugünlerde işte liseye başlayacak olan çocukların anneleri babaları çaresizlik içinde dolanıyorlar. Nereye yerleştireceğiz bu çocukları, bu puanlar eskiyle karşılaştırınca nasıl olacak diye. Üniversitelerde aynı durum söz konusu, yüksek lise diye değerlendirmeler yapılıyor üniversitelerle ilgili. Ama biz cihat konuşuyoruz, cihatı koyduk kurtulduk mu? Mesela müfredata. Ne dersiniz Alaaddin Bey?
Şimdi öncelikle şöyle bir düzeltme yapma gerekiyor. Başlangıçta bunun adı yeni müfredattı. Şubat'ta askıya çıktığında taslak evet. halindeyken adı yeniydi. Herkes gerçekten yeni bir şey
bekliyordu.
Ama görüldü ki o dönemde sonrasında yaşanan tartışmalar yeni değil. Yeni bir şey yok ortada. Bu sefer adını son açıklamada güncelleme olarak değiştirdiler.
Ya ben burayı atlamışım gerçekten. Bu da
evet,
bu güncelleme meselemiz de çok yani bol kullanılmaya başlandı zamlarda.
Evet yani
benzer şeyi kullanıyorlar.
Biliyorsunuz 2005 müfredatı da yine bu hükümet döneminde çok büyük iddialarla
evet.
Piyasaya sürülmüştü. O zaman hatta o zamanın Milli Eğitim Bakanı eğitimi otomatik pilota bağladığını söylüyordu Hüseyin Çelik.
Evet.
Şimdiki yetkililer de bu müfredatın ülkeyi, eğitim sistemini uçuracağını söylüyorlar. Daha da ilginç olanı en demokratik müfredat evet. olduğunu, yani çok sesli ve çoğulculuk bağlamında katılım açısından böyle olduğunu söylüyorlar. Belki böyle olabilir.
Kime ama, sormuşlar ama orada da bir tartışma var yani demokratik.
Hayır yani. Zaman. Öyle olabilir ama katılanların ne söylediğini, ne kadar yer aldığı
bu önemli elbette. Önemli. Onu da bilmiyoruz değil mi? O verilerde yok
evet,
elimizde.
Eleştiri ve görüşleri ne kadar yer aldı.
Öğrenciye sorduk, öğrenciye sorduk diyor, veliye sorduk diyor. Bir kere öğrenci ve veli bu konuda uzman değil. Yani bu alandaki gelişmeleri nereden bilecek? Üniversitelerle böyle bir tartışma yapılmadığını da üniversite hocalarının attıkları mesajlardan görüyoruz. Çünkü onlar da bir serzenişte bulunuyorlar. Biraz daha kendi içinde kapalı bir mekanda hazırlanmış bir şey gibi geldi bana. Bilmiyorum yani siz ne dersiniz?
Kuşkusuz bu öğretim programları özel uzmanlık gerektiren...
Öğrenci ne diyecek yani buna?
O nedenle ben yani mutlaka buraya uzmanlar alanında akademisyenler pek çok öğretmen ilgili kişiler katılım sağlamışlardır, katılmışlardır. Ama bu Türkiye toplumsal farklılıkları, çeşitliliği, bu çeşitliliği ve bu zenginliğiyle övünen bir ülke, çok farklılık, kimlikler ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir coğrafya. Dolayısıyla bir müfredat yaparken eğer siz insanları belli kalıplar içerisine hapsetmeye çalışırsanız bu doğru anlaşılmaz, bu doğru olmaz. Şimdi cihat kavramı ister istemez belli çağrışımları ortaya koyuyor. Niye ihtiyaç duydunuz, neden gerek duydunuz? Hı hı. Şimdi bakın 2016 Şubat ayında İlahiyat Fakültesi uzmanlarından oluşan 18 kişilik bir heyet.
Evet.
Bir toplantı yapıyorlar. Peki toplantı yapıyorlar. Ve bu toplantıda ders kitaplarının, müfredatların din eğitimi açısından, din açısından çelişen yanlarını ortaya koyuyorlar. Ve bunun ayıklanmasını, bunlardan arındırılmasına yönelik bir çalışma yapıyorlar. Yani bir mini din şurası gibi, bir din, eğitim şurası gibi düşünün bunu.
Evet.
Bunun üzerine bu müfredat tartışmaları yoğunlaşıyor, derinleşiyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın da buna öncülük etmesiyle birlikte bir anda ülkenin temel meselesi, eğitimin temel sorunu gündemi halini alıyor, haline geliyor. Elbette müfredatlar güncellenmez mi? Güncellenir. İhtiyaçlara göre yeniden tanımlanmaz mı? Tanımlanır. Ama yaptığınız her şey daha bir ileri adımı, daha bir ileri aşamayı öngörmesi gerekiyor. Böyle mi değil? Yani siz şimdi evrimi örneğin biyoloji dersinden çıkarırsanız Darwin'i de çıkarmışlardı. Eleştiriler üzerine Darwin'i koymak zorunda kaldılar. Ama evrim hala yok. Evrim olmadan, nasıl ki bazı dersler bir takım şahsiyetler olmadan anlam kazanmıyorsa, biyoloji dersi de evrim olmadan, Darwin olmadan anlam kazanmaz, bir boşluk oluşur. Peki diyor ki Sayın Bakan, bunun yeterli altyapısı ve hazırlığı yok çocuklar açısından.
Evet.
Dolayısıyla bunu üst öğretim kurumlarına erteledik. Aslında lise 11-12'ye de değil, üniversiteye öteledik diyor. Şimdi soruyorum ben, bütün çocuklar Türkiye'de üniversiteye mi gidiyor? Hani liseyi bitiren herkes üniversiteye mi gidiyor? Yok, hayır. Peki üniversitenin bütün programlarında evrim mi okutuluyor? Yok, hayır. O zaman burada bir PR çalışması yürütülüyor. Yani siz bunu orta öğretim, eğer zorunlu eğitimse 4-6-4
orada göstereceksin yani, biyoloji öğreteceksin.
Burada vereceksiniz. Bütün çocuklar evrimi, Darwin'i burada öğrenecekler. Yoksa bunu üniversiteye öteledik diyerek bu işin kaçamağı haline getiremezsiniz. Başka pek çok konu var. Aslında bir bütün olarak bu müfredata sağ muhafazakar milliyetçi ağırlığını özellikle İslamcı kimliğe öne çıkaran bir anlayış damga vurmuş durumda. Yani ya tarihe, edebiyata...
Eğitimle misyonerlik yapacağım diye böyle bu kaygıyla hareket edilmesi aslında belki de şu çocukların gelecekleri kurtulabilecek, ama ben işte görüyorum bir takım gayretler, 15 Temmuz'la ilgili özel gayret sarf edildiğini görüyoruz bu meselede. Orada yine bir insanların kafalarında soru işareti oluşuyor. Bir dakika, sen Atatürk'le ilgili şeyleri kısıtlıyorsun, 15 Temmuz'u koyuyorsun, başka bir sistem mi geliyor diye. Öğretmenler hiç konuşulmuyor, onların materyalleri hiç konuşulmuyor. Teknolojik olarak eğitimin hangi noktaya doğru gittiği bütün dünyada, ki ben bir takım videolar izliyorum, gerçekten aklım almıyor. Bunlar hiç tartışılmıyor. Cihat diyoruz, meseleyi kapatıyoruz. Evrim kafalar almıyor diyoruz, meseleyi kapatıyoruz. Ve aslında biz kafamızı kuma gömüyoruz. Çocuklarla ilgili de hiçbir şey yapmamış oluyoruz. Sadece misyonerlik bu, bana sorarsanız.
Şimdi şöyle, geçmişteki müfredatların belli oturduğu felsefi temeller vardı.
Evet.
Bu felsefi temeller işte zaman zaman işte Atatürkçülük, zaman zaman başka konulara içkin böyle temellendirme söz konusuydu. Bu müfredatın temel felsefesi değerler eğitimi üzerine oturuyor olmasıdır. Yani bütün üniteler hı-hı, değerler eğitimiyle bütün konular, bütün dersler köprüleştirilmiştir, köprü kurulmuştur. Aralarında bağ kurulmuştur. Evet. 12 Eylül sonrası da Atatürkçülükle
bağ kurulmuştu.
Aynı şekilde yapılmıştı. O kadar abartıyoruz ki bazen. Şimdi milli, manevi, ahlaki, kültürel değerler temel esas, ana omurga, eksem bu. Hı hı. Ama işte evrensel değerler de aksesuar gibi düşünün. Yani bir geminin omurgasını düşünün.
Hı hı.
Bu omurganın üzerine oturuyor. Bunlar yerli, milli İşte değerler, kültürel değerler, ama evrensel değerler de bu işin süsü, aksesuarı olarak görülüyor. Dolayısıyla başlangıçta baktığımız zaman çok böyle gerçekten kavramlar kullanılan, deyimler, sözcükler, tanımlar, yorumlar çok modern dünyanın gerçekten kullandığı yaklaşımlar. Ama bunun örtük bir biçimde şal örtülerek asılı gizlediğini ben düşünüyorum. O nedenle tabii ki bugünkü iktidar şu ya da bu şekilde gelecekte yetiştirecek kuşakları bir biçimde okulları kendi arka bahçesi gibi eğitimi de buna uygun düzenleyerek oluşturmak istiyor. Bir nesil yetiştirmek istiyor. Bunu zaten ifade etmişti 4+4 Cumhurbaşkanı. Dindar nesil, hatta kindar nesil diye de eklemişlerdi o dönem. Dolayısıyla buna uygun bir format atılıyor sisteme bir bütün olarak yeniden. Bir madde var, diyor ki uluslararası popüler kültürün kültürümüz üzerindeki etkilerinin sorgulanması diyor. Şimdi küreselleşmenin bu kadar bütün dünyada hani artık hızıyla ses hızıyla yayıldığı bütün her konunun bir ortamda yani kültürümüzü popüler kültürün etkilerinden kurtarmak, korumak, bunu sorgulamak ne kadar mümkün, ama burada bir kaygı var. Popüler kültürün giderek bir takım kültürel değerleri, kültürel normları yozlaştırdığı, çürüttüğü, toplumu buna yabancılaştırdığı, bunun da halının ayağının altından kaymasına neden olduğu gerçeği ortada durduğu için buna karşı bir cepheden duruş sergileme ihtiyacı duyuyorlar ve bunu müfredata koyma gereği duyuyorlar.
Bunun karşılığında da herhalde İdil Biret, Fazla Say gibi Türkiye'nin sanatçılarını o popüler kültürün bir parçası olarak öğretmekten vazgeçiyorlar.
Tam da oraya gelecektim. Tabii ki böyle. Ama başka şeyler de var. Örneğin lafta kalmazsa, sözde kalmazsa, kağıt üzerinde kalmazsa işte toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitliği gibi kavramlar var. Yani İnsan hakları ve yurttaşlık 4. sınıf dersine baktığınız zaman Türkiye'yi böyle demokrasinin en ileri uygulamalarının yaşandığı bir ülke gibi hissediyorsunuz. Ama hayatın kendisi öyle değil. Şimdi asıl sıkıntı şu, tabii biz karşı çıkıyoruz bazı şeylere, eleştiriyoruz. Toplumun büyük bir kesimi böyle. Şimdi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi önümüzdeki hafta açıklanacak. Orada göreceğiz özellikle bazı şeyleri. Benim kaygım, bir OHAL kararnamesi çıkarırlar da bu tartışmaları yapamazsınız. Bu tartışmalar bitti, tamam. Bundan sonra suçtur bunu tartışmak.
Oraya
diye
kadar bile gidebilirim.
Evet. Olur ya, yani bir KHK'ya yazılabilir diye kaygı bilmiyor da değilim açıkçası.
Peki,
yani eleştirilere, karşı çıkışlara. Çünkü bizim üyelerimiz, eğitim senin üyesi, biyoloji öğretmenleri evrimi anlatacaklar. Felsefe öğretmenleri diyalektik materyalizmi, diyalektik materyalist felsefenin yani babası sayılan Karl Marx'ı anlatacaklar. Dolayısıyla bunu anlatınca bunu yasaklayabiliriz yani KHK'yla. Buraya bile varabilir. Buraya bile gidebilir süreç.
Vallahi biraz gülüyoruz. Ağlanacak halimize gibi bir durum var Alaaddin İnçer. Teşekkürler değerlendirmeleriniz için ama konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz.
Bazı şeyler var
evet,
ki tartışılacak.
Çok doğru.
Ben
çok doğru.
Teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Hoşçakalın. Eğitim Sen Eski Genel Başkanı Alaaddin İnçer hala eğitimle tabii ki iletişimde koparmamış bir isim. Yakından da takip ediyor bu meseleleri. Eskiden Atatürk'ün bir merkeze oturtulduğu ve Atatürkçülüğün merkeze oturtulduğu bir müfredat vardı. Şimdi ise değerlerin merkeze oturtulduğu bir müfredatla karşı karşıyayız. Kendi neslimizi yetiştireceğiz iddiasının bir sonucu diyor ki, önemli bir tespitti bu. Alaaddin Yüksel'in yaptığı tespit. Eğitimi konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Yani bıkmayacağız, bıkmadan konuşacağız. Bu konuyu konuşmak için yetkili, etkili, uzman, akademik alanda önemli işler yapmış, araştırmalar yapmış yetkilileri bulmakta da güçlük çektiğimizi daha önce de söylemiştim, şimdi de söylemeye devam ediyorum. Yani bu tip düzenlemeler yapılıyor, üniversiteler sessiz. Bir takım adımlar atılıyor, üniversiteler sessiz. Başka kararlar alınıyor, toplumda tartışılıyor, üniversiteler, akademisyenler bu konuda sessiz. Aslında sessiz olmasalar bilmiyorum tabii başlarına bir şey gelebilir mi ama sessiz olmasalar belki o tartışmanın seviyesi farklı bir noktaya doğru gidecek ve başka şeyler olabilecek. En azından bir takım konularda o tartışmanın getirdiği yeni düzenlemeler de gündeme taşınabilecek ama onlar da konuşmayınca yaptım oldu, yaptım bitti mantığı da hareket ediliyor ama biz yine de konuşmaya konuşturmaya devam edeceğiz. Şimdi bitirirken arkadaşlarım önüme koydular. Aslında programa başlarken Fatih Terim konuşuyordu. Epeyce bir dinledim. Tam olarak ne dediğini anlayamamıştım. Şimdi önüme gelen metinden de tam olarak Fatih Terim ne dediğini anlayamıyorum. Benim kafamdaki soru şuydu. Fatih Terim olayıyla ilgili Alaçatı'da bir dükkanı bastı mı basmadı mı, dayak yedi mi yemedi mi gibi bir sürü iddialar, tartışmalar devam ederken bir sorun varsa bu sorunu hukuki çerçevede çözmek için bir girişimde bulunmak yerine kaba kuvvet kullanmak neden diye sormuştum ben hep. Ve bu sporun neresinde var sorusu gündemdeydi benim kafamda. Şimdi Fatih Terim'den de buna yanıt vermesini beklerdim. Yani polise gittim ilgilenmedi, öbürü bilmem ne yapmadı, ne yapayım kendi derdim değil, çözmeye çalıştım falan. Öyle demiyor Fatih Terim. Benim çocuklarım var, bu çocuklarımın başındayım ve ben oraya bir baba olarak bu olayın kahramanı haline geldim. Futbolla falan bir alakası yok. Bir takım aksilikler, tacizler söz konusuymuş. Telefon ettim, ters bir cevap aldım, onun üzerine gittim. Gittiğimde de gereğini yaptım, çıktım, yanımda korumalarım yoktu, sadece iki damadım vardı, burnum da kırılmadı. Yani bütün anlattıklarından anladığım bu. Ama niye mesela öyle bir taciz varsa bir kadına, bir yalnız kadına, ki damadının ablasıymış o, o kadına öyle bir taciz varsa bunun polisle, savcıyla, Türkiye'deki yargı sistemiyle çözme yoluna gitmemiş Fatih Terim ve ailesine bu yolla sahip çıkmayı tercih etmiş. Ben bütün konuşmada buna ilişkin bir yanıt bulamadığımı söyleyeyim. Şimdi size yayın başlarken söz verdiğim iki mesele vardı. AK Parti'nin kendi tabanında yaptırdığı anket, bunu geniş olarak yarına bırakalım çünkü bugün vaktimiz bitti. Nesrin Naz'ın yazdığı dikkat çekici bir yazı vardı. Onunla ilgili tartışmayı ve o yazıyla ilgili enteresan bölümleri de yarına bırakalım. Bugün veda edelim. Veda vaktimiz geldi. Sıla'yla veda edeceğiz. Engerek isimli şarkısıyla yarın burada olacağız 17.30'da. Yine önemli konular, başlıklar, tartışmalar ve canlı yayın konuklarıyla. Görüşmek üzere.
Yerle yeksan bitiklerdeyiz. Kaç kılıçla öldülerse çalla şarkıcı, çal kemancı. Kaç makamla dövdülerse talibiz uykulara, neşeli şarkılara. İncecik o sızı geçmiyor, hep var o sızı buralarda. Boşanmış kalp zemberekten, zehrimiz çok engerekten. Gurbet elden, memleketten, peşrevini çal şarkısı bizden. Boşanmış kalp zemberekten, zehrimiz çok engerekten. Gurbet elden, memleketten, peşrevini çal şarkısı bizden. Şarkısı bizden, boşanmış kalp. zemberekten, zehrimiz çok engerekten, gurbet elden, memleketten, beşrevini çal, şarkısı bizden.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.
Cumhuriyet Gazetesi yayın politikasını değiştirdi ve bu bir suçtur.
Soruşturmanın başlangıcı, böyle bir soruşturmanın olması başlı başına bir hukuk skandalı.
Türkiye'de bugünden sonra hiçbir kimse kendisini güvende hissetmesin. Ya herkes dava edilebilir, herkes tutuklanabilir, herkes keyfi şekilde cezalandırılabilir.
Aman dikkat et, radyonun yayın çizgisine aman izin almadan değiştirme.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkmamızda katkısı olmuştur ama yapmamızda da katkısı olmuştur. Bu ikisini beraber değerlendirmek de unutmamak lazım.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Türkiye'nin en özgür programı. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te, RSFM'de.